Beşinci ayrım. Yapabilirim diye düşündü Ricky. Kendine güvenini kazanmaya çalışıyordu. Yarın oturup hafızamı gözden geçireceğim ve eski hastalarımın listesini yapacağım. Meslek yaşantımın bütün evrelerine göre sınıflandıracağım. Sonra araştırmaya başlayacağım. Benimle bu Rumpelstiltskin denen adam arasındaki bağlantıyı neden olan başarısızlığı bulacağım. Yorgun ama herhangi bir şey başarabildiğinden emin olmayarak Ricky muayenehanesinden çıkıp küçük yatak odasına gitti. Bir komodin, birkaç raf, mütevazi bir dolap ve tekli bir yataktan ibaret küçük basit bir odaydı. Eskiden süslü başlığı olan çift kişilik bir yatak ve duvarlarda renkli tablolar vardı. Ancak karısının ölümünden sonra yatağı birisine vermiş, daha basit ve küçük bir yatak almıştı. Bir zamanlar eşinin odayı süslediği parlak biblolar ve süs eşyalarının çoğu da gitmişti. Giysilerini bir kuruma bağışlamış, mücevherlerini ve özel eşyalarını ablasının 3 yeğenine vermişti. 15 yıl önce açık masmavi bir yaz sabahı, Wellfleet'teki çiftlik evinin önünde eşiyle birlikte çektirdikleri fotoğrafı çalışma masasında duruyordu. Fakat öldüğünden beri bir zamanlar yaşadığını gösteren bütün işaretleri sistematik olarak silmişti. Yavaş ve acılı bir ölümün ardından 3 yıllık bir silme süreci. Ricky kıyafetlerini çıkardı, acele etmeden katlayıp mavi blazer ceketini astı. Yakaları düğmeli gömleği çamaşır sepetini boyladı. Kravatını çalışma masasının üzerine bıraktı. Ardından daha fazla enerjisinin olmasını dileyerek iç çamaşırlarıyla kendini yatağın kenarına bıraktı. Yatağın yanındaki çekmecede içinde çok az kullandığı uyku ilaçlarının olduğu küçük bir ilaç şişesi vardı. Son kullanma tarihleri çoktan geçmişti. Ancak yine de bu gece onu uyutmaya yeteceklerini düşündü. Hemen derin bir uykuya dalmasını sağlamalarını umarak bir tane küçük bir tane de başka bir ilaç yuttu. Ellerini pamuklu çarşafın üzerinde gezdirerek bir süre oturdu. Bir psikanalistin geceye meydan okuyup uykusunun rüyalarla mahvolmaması için beklemesinin ne kadar ikiyüzlü olduğunu düşündü. Rüyalar kalbi yansıtan önemli bilinçsiz bilmecelerdi. Bundan emindi. Üstelik rüyalar genellikle dolaşması keyif veren caddelere benzerdi. Ama bu gece kendini çok bitkin hissediyordu. Sersemlemiş bir halde arkasına yaslandı. Nabzının hızla attığını duyabiliyordu. İlaçların etkisini gösterip karanlığın perdesini indirmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Tek bir tehdit mektubu onu bitkin düşürmüştü. 53 yılın toplamından çok daha yaşlı hissediyordu. Ağustos'ta bir ay sürecek olan tatiline çıkmadan önceki son günün ilk hastası sabah 7'de bekleme odasının zilini 3 kez çaldırarak geldiğini haber verdi. Seans güzel gitti diye düşündü Ricky. Heyecan verici ya da dramatik bir şey olmadı. Sadece istikrarlı ilerleme. Divandaki genç kadın 30 yaşında bir psikiyatrik sosyal çalışma uzmanıydı. Bir yandan tıp fakültesini atlayıp psikanaliz sertifikasını almaya çalışıyordu. Bu psikanalist olmanın ne en verimli ne de en kestirme yoluydu. Üstelik geri kafalı meslektaşlarının kaşlarının çatılmasına neden olan bir metottu. Çünkü klasik tıp derecesi almayı gerektirmiyordu ama o yine de bu yönteme hep hayranlık duyardı. Bu meslek gerçek bir tutku. Hasta koltuğuna ve yapabildiklerine içten bir bağlılık gerektiriyordu. Yıllar önce isminin önündeki doktor kısaltmasının kullanmasını rica ettiklerini sıklıkla kendi kendine hatırlatıyordu. Genç kadının terapisi çocukluğundaki sorumluluk yüklendiği ve şefkat yönünden eksik kaldığı atmosferi yaratan aşırı saldırgan hastaların çevresinde dönüp dolaşıyordu. Sonuç olarak Ricky ile olan terapilerinde çoğunlukla sabırsız davranıyor, psikanaliz kliniğindeki kitapları ve dersleriyle bağdaşan içgörüleri duymak için can atıyordu. Ricky ise genç kadını devamlı yönlendiriyor, gerçekleri bilmek ile anlamanın ille de aynı şey olmayabileceğini kavramasını sağlamaya çalışıyordu. Hafifçe öksürürken koltuğunda doğruldu ve "Evet, maalesef bugünkü süremiz doldu." dedi. Sevgilisi olma ihtimali olan yeni birini anlatmakta olan genç kadın iç çekti. Bir ay sonra hala etrafımda mı bakarız diyen genç kadının sözleri Ricky'yi gülümsetti. Hastası ayaklarını divandan indirdi ve "İyi yolculuklar doktor, İşçi bayramından sonra görüşürüz. Ardından el çantasını toparlayıp hızlı adımlarla odadan çıktı. Bütün gün normal bir rutinde geçiyordu. Hastalar ardı ardına muayenehaneye geliyor. Beraberlerinde duygusal serüven anlamında çok az şey getiriyorlardı. Çoğu doktorun tatil planından haberdardı ve Ricky, irdelenmesini bir ay sonra yakalayacağı için hastalarının bilinçsiz bir şekilde duygularını anlatmayı ertelemenin akıllıca bir seçim olduğuna inandıklarından şüphelendi. Tabii ki hastalarının anlatmamayı tercih ettikleri, terapi sırasında söyledikleri kadar ilgi çekiciydi. O yüzden her bir hastanın ifadesindeki boşlukları yakalamak için bekliyordu. Odada dile getirilen kelimeleri ve cümleleri harfiyen hatırlama konusunda kendine müthiş bir güveni vardı. Çünkü bunlar bir aylık boşluktan sonra işine yarayabilirdi. Seansların arasındaki birkaç dakikalık sürelerde meslek yaşantısının geriye doğru gidiyor, yıllar içinde hastası olan kişilerin listesini yapıyor, boş bir not defterine isimleri karalıyordu. Gün uzadıkça liste de uzuyordu. Hala keskin bir hafızası vardı ve bu onu cesaretlendiriyordu. O gün vermesi gereken tek karar, tıpkı Rumpelstiltskin'in tarif ettiği gibi, her zamanki günlük yürüyüşünü yapmak üzere çıktığı zaman ne yapacağıydı. O gün bir yanı bir çeşit meydan okuma davranışı olarak mektubun hatasız olarak resmettiği öğle molası rutinini bozmak istiyordu. Sonra asıl her zaman yaptığı şeyleri yapmanın meydan okumak olacağını fark etti. Onu takip eden kişinin mektup yüzünden korkmadığını görmesini ümit ediyordu. Bu yüzden öğle vakti dışarı çıkıp her zaman yürüdüğü yoldan yürüdü. Adımlarını her zaman bastığı aynı kaldırımlara atıyor, her gün yaptığı gibi ağır ağır şehrin havasını ciğerlerine çekerek ilerliyordu. Rumpelstiltskin'in kendisini takip etmesini isteyip istemediğinden emin değildi. Ancak attığı her adımın arkasında tekrarlandığını fark ediyordu. Birçok kez arkasına dönüp izlenip izlenmediğine bakma ihtiyacı hissetti. Dairesine döndüğünde derin bir oh çekti. Öğleden sonra randevusu olan hastalar tıpkı sabah gelen hastalar gibi davranmışlardı. İçlerinden pek azı tatile gideceği için kızgındı. Tıpkı beklediği gibi. Bazıları endişelendiklerini belli etmişler, korktuklarını dile getirmişlerdi. Günlük 55 dakikalık seans rutininin güçlü bir etkisi vardı ve pek çoğu için kısa bir süreliğine de olsa güvendikleri limanın olmayacağını bilmek huzursuz ediciydi. Ricky de hastalarda biliyordu ki zaman hızla ilerleyecekti ve psikanalizde olan her şey gibi divanda geçirilen vakit sürecin doğasını anlamaya katkıda bulunacaktı. Her şey, her an, günlük yaşantı, sırasında geçen her şey anlamaları ile ilişkilendirilebilirdi. İşte süreci hem doktor hem de hasta açısından büyüleyici kılan buydu. Saat 5'e 1 dakika kala pencereden dışarıya baktı. Muayenehanenin dışındaki hayat hala sıcak yaz gününün etkisi altındaydı. Güneş yakıcılığını koruyor, hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde seyrediyordu. Şehrin kendisi de çok sıcaktı. Klimanın gürültüsünü dinledi. Birden ilk başladığı günleri anımsadı. Temmuz ayının boğucu, puslu ve sıcak havasından biraz olsun kaçıp ferahlayabilmenin tek yolu açık bir pencere ve vantilatördü. Bazen diye düşündü, hiçbir yerde hava yokmuş gibi geliyor. Zilin 3 kere çaldığını duyunca gözlerini pencereden ayırdı, ayağa kalktı, kapıya doğru yürüyerek Bay Zimmerman'ın bütün sabırsızlığıyla hızla odaya girmesi için hemen kapıyı açtı. Zimmerman girişteki odada beklemeyi sevmezdi. Seans başlamadan birkaç saniye önce gelir ve hemen içeri alınmak isterdi. Bir defasında Ricky, adamın soğuk bir kış günü içeride beklememek için binanın önünde bir aşağı bir yukarı yürüdüğünü görmüştü. Birkaç saniyede bir saatine bakıyor, öfkeyle zamanın geçmesini bekliyordu. Ricky birkaç kez dakik olmanın neden bu kadar önemli olduğunu anlayabilmek için Zimmerman'ın 3-5 dakikalığına soluklanmasını beklemek istemiş ama yapmamıştı. Onun yerine Ricky hafta içi her gün saat tam 5'te kapıyı açar, öfkeli adımlarla odaya girer, kendini koltuğa atar, o gün kendisine karşı yapılan bütün yanlışları alaycı ve öfkeli bir dille anlatmaya koyulurdu. Ricky kapıyı açarken derin bir nefes aldı ve yüzüne duygularını belli etmeyen bir ifade takındı. Ricky aslında ne hissediyor olursa olsun, Zimmerman'ın gördüğü yüzde hiçbir zaman rengini belli etmeyen o ifade olurdu. İyi günler diyerek her zamanki gibi selam verdi. Ancak bekleme odasındaki kişi Roger Zimmerman değildi. Hayır, Ricky'nin birdenbire göz göze geldiği kişi Zimmerman değil, göz alıcı ve heybetli genç bir kadındı. Ayakkabılarına kadar inen siyah kemerli uzun bir trench coat giymişti. Hem de böyle güneşli bir günde. Koyu renk güneş gözlüğünü çıkarınca parlak yeşil gözleri ve delici bakışları ortaya çıktı. Yaşını tahmin etmesi gerekse 30'lu yaşlarının başında diyebilirdi. Dış görünüşünün en iyi olduğu, artık çok genç olmadığı için dünyayı çok daha net biçimde görebildiği, anlayabildiği yaşta. "Özür dilerim," dedi Ricky tereddüt ederek, ama "Ah," diye yanıt verdi kadın ciddiyetsiz bir tavırla. Omuzlarına kadar dökülen sarı saçlarını geriye savurup eliyle yumuşak bir jest yaptı. "Zimmerman bugün gelmeyecek, onun yerine ben geldim. Ama artık size ihtiyacı olmayacak," diye devam etti. "Bugün tam olarak saat 14:27'de tedavisini sonlandırmaya karar verdi. Ne ilginçtir ki bu kararını 92. caddedeki metro istasyonunda Bay R ile kısacık bir görüşme yaptıktan sonra karar verdi. Artık sizin hizmetinizi istemediğine veya tedavinize ihtiyaç duymadığına ikna eden Bay R'dir. Anlaşılan Zimmerman'ın bu karara varması o kadar da zor değilmiş." Ardından genç kadın şaşkınlık içindeki doktoru itip muayenehaneye girdi. 4. Bölüm. "Evet," dedi genç kadın lakayt bir tavırla. "İşte burada sır perdesi kalkıyor." Ricky'nin ses çıkarmadan muayenehaneye kadar takip ettiği kadın şimdi de odayı baştan aşağı inceliyordu. Bakışları divanda, sandalyede, masada gezindi. Birkaç adım atıp doktorun raflarda duran kitaplarına baktı. Kalın harflerle yazılmış sıkıcı isimleri okurken başını sallıyordu. Parmağını kitaplardan birinin sırtında gezdirdi. Sonra parmağına bulaşan tozu fark edip başını sallayarak "pek kullanılmamış," diye mırıldandı. Gözlerini Ricky'nin gözlerine dikerek kınayan bir ses tonuyla "Nasıl yani? Tek bir roman, bir şiir kitabı bile yok mu?" Ardından diplomalarını ve küçük sanat eşyalarının yanı sıra meşe bir çerçeve içinde mütevazi boyutlardaki portresinin asılı durduğu krem renkli duvara yaklaştı. Resimde her daim elinde olan sigarasını tutmuş, göçük gözleriyle bet bet bakıyordu. Son yıllarının dayanılmaz acılar içinde geçtiğini gösterircesine beyaz sakalı çenesini kaplamıştı. Uzun parmağının ucundaki kıpkırmızı tırnağıyla portrenin üzerindeki cama tıklattı. Her meslekte duvara bir simge asmaları ne kadar ilginç, değil mi? Mesela bir rahibi görmeye gitmiş olsaydım duvarında haç ile İsa olacaktı. Bu bir haham olsaydı duvarında bir yerlerde mutlaka Davud'un yıldızı ya da bir menora olurdu. Değersiz politikacıların hepsi duvara ya Lincoln ya da Washington'ın portrelerini asarlar. Bunu yasaklayan bir kanun olmalı gerçekten. Doktorlar muayenehanelerinde mutlaka kalp, diz ya da başka bir organın plastik modellerinden olsun isterler. Bildiğim kadarıyla Silikon Vadisi'ndeki her bilgisayar programcısı çalıştığı bölmenin yan tarafına Bill Gates'in resmini koyup her gün ona tapmakta. Senin gibi bir psikanalistin ise Ricky, Aziz Sigmund'un portresine ihtiyacı var. Böylelikle bu odaya giren herkes kuralları kimin koyduğunu bilir. Sanırım böylelikle doğruluğu sorgulamaya açık kurallarınız biraz olsun haklı görünür. Ricky Stark sessizce bir koltuk alıp masanın önündeki boşluğa itti. Ardından koltuğun öbür tarafına geçip genç kadının oturmasını işaret etti. "Ne?" diye sordu genç kadın hemen. "Ünlü divana uzanmayacak mıyım?" "Zamanı değil," diye cevap verdi doktor soğuk bir ifadeyle. Tekrar oturmasını işaret etti. Genç kadın tekrar yeşil gözlerini odada gezdirdi. Sanki odada bulunan her şeyi ezberlemeye çalışıyordu. Sonra kendini divana bıraktı. Yavaşça çökerken bir yandan da siyah trenç kotunun cebinden bir paket sigara çıkardı. Paketten bir sigara aldı, dudaklarının arasına koydu. Açık renkli bir çakmağı çıkartıp yaktı. Ancak sigaraya birkaç santim kala çakmağın alevi söndü. Ah dedi genç kadın, yüzüne hafif bir gülümseme belirdi. Ne kadar kabayım. Sigara alır mısın Ricky? Doktor kafasını salladı, kadın gülümsemeye devam etti. Tabii ki almazsın. Bırakalı kaç yıl oldu? 15, 20. Aslına bakarsan Ricky, sanırım 1977 yılında bıraktın. Tabii Bay Ray beni yanlış bilgilendirmediyse. Sigarayı bırakmak için zor bir zaman. O dönem insanlar hiç düşünmeden sigaralarını yakıyorlardı. Çünkü tütün şirketleri ne kadar inkar etse de insanlar sigaranın sağlığa ne kadar zararlı olduğunu biliyorlardı. Yalan yok, öldürüyordu. O yüzden insanlar bu konuda hiç düşünmemeyi tercih ettiler. Deve kuşu gibi. Kafanı göm ve bariz olan bir şeyi görmezden gel. O zamanlar başka bir sürü şey de olup bitti. Savaşlar, isyanlar, skandallar. O zamanlar hayatta kalmanın çok zor bir şey olduğunu duydum. Ama genç stajyer doktor Ricky, sigara içmenin son derece yaygın bir alışkanlık olduğunu, hem de bugünün tersine toplum tarafından kabul edildiği o dönemde sigarayı bırakmayı başardı. Bu benim için çok anlamlı. Genç kadın sigarasını yaktı, derin bir nefes çekti ve dumanı yavaşça odaya üfledi. Küllük var mı diye sordu. Ricky çalışma masasına uzanıp çekmecede sakladığı kül tablasını çıkardı. Masanın kenarına koydu. Genç kadın sigarasını hemen söndürdü. İşte oldu dedi. O zamanları hatırlatacak kadar dumanlı, keskin bir koku. Ricky durdu, ardından o zamanları hatırlamak neden önemli diye sordu. Genç kadın gözlerini devirdi, kafasını arkasına yasladı ve yüksek sesle uzun bir kahkaha attı. Çıkan ses uygunsuzdu. Kilisede yankılanan kahkaha ve havaalanında çalan klavsen gibi. Kahkaha sesi dindiğinde genç kadın uzun ve sert bakışıyla Ricky'yi olduğu yere mıhladı. Her şey hatırlanacak kadar önemlidir. Bu ziyaretim ile ilgili her şey Ricky. Bu her hastan için geçerli değil mi? Onlar ne olduğunu söyleyene kadar ne olduğunu gerçekten bilmiyorsun. Ya da onlar söylediklerinde bu sana yeni bir dünya açıyor, değil mi? O yüzden de her zaman tetikte olman gerekiyor. Çünkü sır kapısının ne zaman açılıp bilinmeyenleri ortaya çıkaracağını bilemezsin. O yüzden her zaman hazır olman gerekiyor. Algıların açık ve dikkatli olman lazım. Karşındakinin dilinden dökülen her kelimeye ve anlattığı her şeye karşı ihtiyatlı olmalısın. Değil mi? Süreci bu şekilde doğru değerlendiriyorsun. Değil mi? Ricky evet dercesine başını salladı. İyi dedi kadın kaba bir şekilde. Bugünkü ziyaretimin o seanslardan daha farklı olduğunu düşünmene neden olan şey nedir? Ki farklı olduğu gayet açık. Cevap vermedi. Bir iki saniye sessiz kaldı. Genç kadını huzursuz etmeyi umarak sadece baktı. Ancak kadın fazlasıyla soğukkanlı ve sakin görünüyordu. Ve Ricky'nin bildiği kadarıyla en rahatsız edici şey olan sessizlik onu etkilemişe benzemiyordu. En sonunda yavaşça cevap verdi. Bu durum benim aleyhime, hakkımda oldukça fazla şey biliyor gibisin. En azından bu odada olanlarla ilgili bir şeyler biliyorsun. Halbuki ben adını bile bilmiyorum. Bay Zimmerman'ın tedavisi sonlandırdığını söyleyerek neyi kastettiğini bilmek isterim. Çünkü Bay Zimmerman benimle temasa geçmedi ve bu son derece olanaksız. Ayrıca Bay Ray dediğiniz ve Rumpelstiltskin adıyla bana tehdit mektubu gönderen kimse ile aynı olduğunu tahmin ettiğim kişi ile aranızda nasıl bir ilişki olduğunu öğrenmek isterim. Bu sorularımın cevaplarını hemen istiyorum, yoksa polisi arayacağım. Kadın tekrar gülümsedi, telaşsızdı. Hayatın gerçekleri değil mi doktor? Cevaplar diye yanıtladı doktor. Hepimizin aradığı da bu değil mi Ricky? Bu odaya adım atan herkesin aradığı şey bu değil mi? Cevaplar.